Sayfalar Arasında Adnan Satıcı Somut Yayın Dağıtım. Bu kitap 87 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 5 Eylül 2011. Okuyan Levent Filyoz. Adnan Satıcı, 1962 Diyarbakır, 2007 Ankara. İyi bir şair, mükemmel bir baba, eşsiz bir edebiyat ve hayat öğretmeniydi. Her konuyu sanki ilk kez keşfediyor, sanki ilk kez tartışıyor gibi büyük bir heyecanla tartışırdı. İnsanı saran, yüzünden taşan bir gülümsemesi, ki hiç eksik olmazdı, vardı. İnsanları çok severdi. İki eliyle ellerinizi tutar öperdi. Öyle samimi, öyle savunmasız olurdu karşınızda, esirgemezdi kendini. Yoksulluk içinde büyüdü Adnan Satıcı, öğrenim hayatı boyunca çalıştı. Bu yoksulluğuna, hayatın önüne koyduğu engellere inat iki üniversite bitirdi. Önce Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü, ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini. Adnan Satıcı'nın 1998 yılında yayımlanan bir deneme kitabı var. Adını meşhur Rus edebiyatçı Turgenev'in Babalar ve Oğullar kitabının kahramanı, Bazarov'un ölmeden önceki son cümlesinden alan Burada Bir Orman Var. Bu kitaptaki Sevdiğim Adlar başlıklı denemesinde adımdan şikayetim yok ama soyadım pek yüzüme yakışmıyor diyor. Şiirleri ilk yayımlandığı günlerde dostlarının önerisiyle soyadını değiştirmeyi bile düşünmüş. Henüz 6 yaşında babasını kaybeden ve yetimhanede büyüyen bu yoksul çocuk hem babasına olan sevgisinden hem de sözcüklerin verili anlamlarının mutlak değil, yaşamla doldurulur olduğunu öğrendiğinden vazgeçiyor bu fikirden. Yaşamım boyunca bilgiden başka bir şey satmadım diyor Adnan Satıcı. Öğretmenlik yapıp maaş almasını saymazsak onu da yapmadı aslında. Bilginin alınır satılır bir şey olduğunu düşünmedi çünkü. Soyadı tatlı bir ironiydi. Cebinde, çıkınında, yüreğinde, beyninde 45 yıllık kısa yaşamında neye sahip olduysa hiçbirini vermekten çekinmedi. Dipnot Bahar Alimoğlu, Yarınlar Dergisi, Mart 2007 sayfa 6. Yapıtları, şiir, Ülkesiz Şarkılar, 1985. Yer çekimine uyan Portakal Çiçeği, 1994. 9. Blues, 1996. Hep Unutur Uzaktaki, 1999. Poetika, 2000. Eksikti Geceler ve Bazı Günler, 2004. Düz Yazı, Sonsuzluk Sandalı, Masal, 1996. Burada Bir Orman Var, Deneme, 1998. Ödülleri, 1983 Yeni Türkü Şiir Ödülü, 1995 Behçet Aysan Şiir Ödülü. Adnan Satıcı'nın çocuk romanları Düşler ve Dut Reçeli, Sayfalar Arasında ve Yol Arkadaşım ölümünden sonra yayına hazırlanarak Somut Yayın Dağıtım tarafından 2011 yılında yayımlanmıştır. 1. Canım sıkılıyor. Okula giden benim yaşımdaki diğer çocuklar ne düşünür bilmem ama ben cumartesi günlerini diğer günlerden daha çok severdim. Çünkü uyumayı severdim. Sabahın körü dedikleri erken saatlerde yataktan çıkma zorunluluğu yoktur cumartesi günlerinde. O gün de sevdiğim cumartesilerden biriydi. Herhangi bir cumartesi işte, hiçbir olağanüstü yanı olmayan bir cumartesi. Vakit öğleyi bulmuştu ve biz hala kahvaltı masasının çevresinde oturuyorduk. Biz kim miyiz? Kim olacak? Ben, annem ve babam. Babam keyif çayını içerek gazetenin ekonomi sayfasını okuyordu. Annem oturduğu yerden kahvaltı sofrasını toparlamaya çalışırken babama bir şeyler anlatıyordu ki böyle durumlarda babam annemin ne dediğini duymazdı bile. Bundan emin olabilirsiniz. Bu tür durumlarda 11 yaşındaki kız çocukları ne hissederse ben de onu hissediyordum. Sıkılmıştım anlayacağınız. Sessizce kalktım sofradan. Annemin, Esin kızım sofrayı toplamama yardım et dediğini duymazdan gelip mutfağımızın hemen yanındaki salona geçtim. Televizyonu açtım, canımın sıkıntısını giderecek bir şeyler izlerim umuduyla kanaldan kanala dolaştım. Dişe dokunur bir program yoktu, hep aynı şeyler. Bilirsiniz işte, hepsi birbirine benzeyen yarışmalar, kezlerce gösterilen çizgi filmler, sabahın köründe kadınların göbek attıkları eğlence programları, koyu giysili adamların politikadan söz ettikleri asık süratli röportajlar falan. Canım daha da sıkılmıştı. Cumartesi günlerini seviyordum ama yapılacak çok fazla iş olmayan böylesi günlerde can sıkıntımı giderecek bir uğraş bulmakta güçlük çekiyordum. Oysa annemle babam kendilerine yapacak bir iş bulmuşlardı bile. Alışverişe gitmek için hazırlanıyorlardı. Babam, kızım evde yalnız başına ne yapacaksın, istersen bizimle gel dediyse de bu öneri üzerinde pek fazla durmadım. Annemle alışverişe gitmektense evde boş boş oturmayı yeğlerdim. Yolunun üzerindeki her alışveriş noktasına uğrar, çoğundan bir şey satın almadan çıkardı annem. Bunu unutmam mümkün mü? İyisi mi babamın önerisini kibarca reddetmek? Ben de öyle yaptım. Siz gidin babacığım, ben sizi evde beklerim.
Sen bilirsin yavrum.
Siz beni merak etmeyin.
İstediğin bir şey var mı peki?
İstediğim bir şey var mıydı? Üzerinde düşünmemiştim bile. Ama madem sordular, düşüneyim bakayım. Ha evet, en sevdiğim şarkıcının televizyonda gördüğüm tişörtünden isteyebilirdim. Daracık pembe bir tişörttü. Üzerinde kırmızı renkte 21 rakamları vardı. Ne demekse 21. 21'in anlamı hakkında bir fikrim yoktu ama o tişört hoşuma gitmişti. Bulabilirlerse böyle bir tişört almalarını söyledim. Babam hiç düşünmeden olur dedi. Annemse daha tedbirliydi. İstediğin gibi bir tişört bulabilir miyiz bilmem. Bakalım hele, bulursak alırız dedi.
Size şu kadarını söyleyeyim ki birinden bir şey istediğinizde o biri bakalım hele demişse isteğinizin gerçekleşmesiyle ilgili umutlarınızı terk etmeniz gerekir. %99+1 emin olabilirsiniz ki isteğiniz gerçekleşmeyecektir. Her neyse, umuda çok fazla kapılmadan beklemek gerekir yine de. Bakalım hele.
Eve döndüklerinde ellerindeki poşetlerin içinde üzerinde 21 yazan pembe bir tişört çıkacak mı? Bir an annemle babamın az önce size sözünü ettiğim tişörtü almayacakları olasılığının bu yüklenli yüksek olmasının canımı sıktığını fark ettim. Doğaldı bu da. İstekleri yerine gelmeyen kız çocuklarının canı her zaman sıkılır. Hatta bundan daha fazlası olur. Anne ve babasının kendisini yeterince sevmediğini düşünüp üzülür. Oysa başka anne ve babalar hiç de öyle değildir. Çocukları ne derlerse, ne isterlerse hemen yerine getiriverirler. Çünkü başkalarının anne ve babaları çocuklarına karşı üzerlerine düşen görev ve sorumluluklar hakkında kendi anne ve babalarımızdan daha duyarlıdırlar. Bu hep böyledir, nedense hep böyledir. Hep böyle olan başka bir şey daha vardır. Anlatınca bana hak vereceğinizden kuşkum yok. O da şu, yeryüzünün bütün anne babaları söz konusu çocukları olunca olasılıkların en kötüsüne göre düşünürler hep. Böyle düşünmek konusunda aralarında gizli bir anlaşma vardır sanki. Annem ve babamın bu gizli anlaşmaya aykırı davrandıklarına hiç tanık olmadım bugüne kadar. Ne zaman beni evde tek başıma bırakıp bir yere gidecek olsalar hep aynı cümleler arka arkaya sökün eder.
Sakın kapıyı yabancılara açma.
Hayır hayır, tanıdık olsalar da kimseye açma.
Polis imdadın telefon numarası ezberinde mi?
Benim kızım akıllıdır, unutur mu hiç?
Ya itfaiyenin telefonu? Söyle bakalım kaçtı?
Telefon dedim de aklıma geldi. Arkadaşların arayacak olursa telefonu uzun süre meşgul etme. Bakarsın önemli bir iş çıkar, aramak zorunda kalırız.
Ha, bu arada odanı toplamayı düşünüyorsundur umarım.
Dışarı çıkacak olursan kapının kapanıp kapanmadığını iyice kontrol et.
Dışarı çıkmakla nereden çıktı? Otur ödevlerini yap.
Anahtarı kapının üzerinde unutayım deme. Biliyorsun ortalık hırsız kaynıyor.
Sitenin dışına çıkmanın yasak olduğunu hatırlatmamıza gerek var mı? Yok tabii. Niye dersen sokaklarda sapıklar cirit atıyor gibi gibi gibi. Bir dolu öğüt. Hepsi daha önce kezlerce söylenmiş sözler. Öylesine kalıplaşmışlardır ki bu cümlelerdeki hiçbir sözcüğü değiştiremezsiniz. Sözcükleri değiştirmeyi bırakın, sözcüklerin cümle içindeki sıralarını bile değiştiremezsiniz. Aklını duygularının önüne geçirmeyi başarmış herkes iyi bilir ki bir söz tekrarlandığı ölçüde değer kaybına uğrar. Nedeni gayet açıktır. Bilinen gerçeklerin tekrarı o gerçeklikten kuşkulanmamıza yol açacak kadar usanç yaratır. Usanç eşittir can sıkıntısı. Görüyorsunuz ya, tembelliğin tadını çıkaracağım güzel bir cumartesi henüz yarılamamışken canımı sıkan ne çok şey yaşadım. Bu can sıkıcı öğütlere verilecek yanıtların daha eğlenceli olabileceğini düşünmüyorsunuzdur umarım. Söz konusu öğütler ne denli kalıplaşmışsa onlara verilecek yanıtlar da aynı ölçüde donuk, tatsız ve heyecansızdır.
Olur anne, ezberimde anne, unutmam baba.
Bizimkilerin unuttuğu bir şey var. Telefonumuzun yanındaki ajandada bütün önemli telefon numaraları yazılıdır zaten.
Öf ya anne.
İtfaiyenin telefonunda da önemli telefonlar arasında yer aldığını söylemek bile gereksizdir.
Kimse aramaz baba. Toplarım anne. Ederim baba. Yaparım anne. Unutmam baba. Çıkmam anne.
Çıkmam dedim ya baba benzeri kısa ve sizden istenene uygun davranacağınızı duyuran yanıtlarla bitmez tükenmez öğütlerin bir an önce sona erdirilmesini amaçlarsınız. Gördüğünüz üzere bu durumlarda büyüklerimizle aramızda gerçekleşene karşılıklı konuşma demek olanaksızdır. Bu karşılıklı konuşmadan çok iki farklı zamanda birbirinden uzak mekanlarda geçen iki ayrı konuşmadır aslında. Herkes konuşur ancak kimse kimseyi dinlemez. Biz çocuklar bu birbirine hiç dokunmadan havada uçuşan sözlerin yardımıyla anlaşma sağlayamayacağımızın farkındaysak büyüklerimiz bizden daha çok farkında olmalıdır. Olmalıdır ya bizlere duydukları sevgi, bizi dış dünyadan gelecek tehlikelerden koruma istekleri, bu tür konuşmaları onlar açısından kaçınamayacakları bir görev haline getirir. Can sıkıcı bir görev. Sonunda annemle babamı yolcu etmeyi başardım. Siz de kabul edersiniz ki bu bir başarıdır. Eğer uyarılarını ciddiye alacak olsam, uzun bir tartışmayı gerektiren her öğütlerini tartışmaya açsam, inanın bana haftalık alışverişimizi yapacak zamanları kalmazdı. Her neyse kapıdan dışarı adımlarını atar atmaz kapıyı arkalarından kapattım da bu uzun muhabbet sona erdi. Yalnızdım işte, istediğimi yapabilirdim. Peki istediğim bir şey var mıydı? Televizyon seyretmek. İyi ama anımsayacağınız gibi demin denemiştim bunu ve canımın sıkıntısı yerinden kıpırdamamıştı bile. Başka ne yapabilirdim? Birçoğunu yumurtayla yaptığım uyduruk yemeklerimden birine ne mi derdim? Karnım aç değil. Kahvaltı masasından kalkalı bir saat bile olmadı. Durun Ayşen'i arayayım. Ayşen canım en yakın üç arkadaşımdan biri. En yakın mı dedim. Dürüst olmak gerekirse yakın ya da uzak yalnızca üç arkadaşım var. Ve Ayşen onlardan biri. Arasam mı acaba? Arasam iyi olurdu, oturur gevezelik yapardık. Ama şimdi ben onu aradım diye iyice naza çeker bu kız. Çekemem nazını. Hem kuzenleri onlara gelmemişse onun da canı benimki gibi sıkılmıştır. Sıkılınca da beni kendisi aramak zorunda kalacaktır. Oturup beklemedi. Öf, beklemek de ne can sıkıcı. 2. Canım hala sıkılıyor. Ne kadar beklediğimi şimdi anımsamıyorum. Telefonum çalmıştı sonunda. Bu konuda yanılmamıştım. Ama telefonun öbür ucundakinin Ayşen olacağı tahminim tutmamıştı. Arayan Özge'ydi. Yalnızca üç arkadaşımın ikincisi. Biz dört kafadarın kurduğu ve herkesten sakladığı Tatlı Cadılar Derneği'nin bir cadıya en az benzeyen üyesi Özge. İncecik gövdesiyle küçücük yüzü bu dünyada kendisine yönelecek her türlü kötülüğü caydıracak kadar savunmasız ve masumdur. Konuşurken de fısıldar gibidir. Her defasında seni duyamıyorum diye azarlarız onu. İncindiğini, küstüğünü anımsayanımız yoktur aramızda. Bu nedenle de aramızdaki tartışmalara, itişip kakışmalara onu karıştırmamaya özen gösteririz. Ne de olsa tartışan arkadaşlar arasında iyi bir ara bulucuya her zaman gereksinim vardır. Beklendiği üzere Ayşe'nin de canı sıkılmış beni oyun oynamaya çağırıyordu. Bunu kendi ağzıyla söylememek için Özge'yi görevlendirmişti. Sitemizin ortasında bulunan parkta buluşacakmışız. Olur dedim, gelirim. Dedim ama acele etmeye niyetim yoktu. Ayşe'nin kurnazlığı canımı sıkmıştı. Odama geçip dağınık duran yatağıma attım kendimi. Bir süre odamın tavanında oluşan küçük lekeleri seyrettim boş gözlerle. Sonra da o lekelerin bir takım varlıklara benzediğini keşfettim. Küçük bir file benziyordu lekenin biri. Bir başkası gözlerini yummuş bir bebeğin yüzünü andırıyordu. Üç parmaklı bir el gibiydi bir diğeri. Lekelere biçimsel anlam vermekten de sıkılmıştım. Hem Ayşen olacak cadıyı yeterince bekletmiş olmalıydım. Kalkıp giyinmeye karar verdim. Bir deprem yerinden farksız dolabında giyeceğim bir şeyler arandı uzun uzun. Birini çıkardım, diğerini giydim. Ne giyeceğime karar verememekten de sıkıldım. En sonunda giysi denemeye başlamadan önce üzerimde olan giysilerle çıkmaya karar verdim. Nasılsa dışarıda güzel bir hava vardı, güneşli sıcak bir gün. Üzerimdeki yıpranmış kot pantolon ve sarı tişörtüm yeterli olurdu. Gerçi annem olsa üşüyebileceğim endişesiyle bana bir de kazak giydirmeye kalkışırdı ya, her neyse. Kirden rengi anlaşılamayan bağcıklı spor ayakkabılarımı giydim ve tam çıkacakken salondaki televizyonun sesini fark ettim. Aksi diye bakın, şimdi bağcıklarını güç bela bağladığım ayakkabımı çıkarmak ve o baş belası bağcıkları tekrar bağlamak zorundaydım. Bir an televizyonu kapatmadan evden çıkmayı düşündüm. Ama annemle babam eve benden önce dönecek olurlarsa başıma gelecekleri gözümün önüne getirip vazgeçtim bu düşünceden. Televizyonu açık unuttuğumu görürlerse en azından iki gün televizyon izlememe cezasına çarptırılabilirdim. Hadi bu ceza neyse ama bir de kitap okuma cezası gelir arkasından. İşte buna dayanamam.
Yaşıtım olan birçok arkadaşım gibi ben de kitap okumayı sevmiyordum. Kim bilir belki de onların sevmediğinden çok daha fazla sevmiyordum. Karar vermiştim bir kez kitap okumak bana göre iş değil diye. Ne öyle bir kitabı dolduran milyonlarca harf üzerinde göz gezdirmek, ne sıkıcı, ne güç, ne anlamsız bir iş. En iyisi ayakkabılarımın bağcıklarını çözüp tekrar bağlamak zahmetine katlanmak. Televizyonu kapatıp öyle çıktım evden. Size bir kasaba büyüklüğündeki bir sitede oturduğumuzu söylemiş miydim? Önünde bahçesi olan hepsi de birbirinin aynısı 300 evden oluşuyordu sitemiz. Buranın da benim için can sıkıcı bir yer olduğunu söylememe bilmem gerek var mı? Tatlı Cadılar Derneği'nin diğer üyeleri o zamanlar sitenin ortasında bulunan parkta bekliyorlardı. O zamanlar diyorum çünkü bu anlattıklarımdan kısa bir süre sonra bütün güzel şeyler gibi elimizden alındı. Bu konuya sonra yeniden döneceğim. Şimdi beni parkta bekleyen arkadaşlarımın yanına gitmek zorundayım. Büyük bir olasılıkla beni orada arkadaşlarımla birlikte can sıkıcı bir tartışma daha bekliyordu. Olsun, katlanmak zorundayım buna. Söylemiştim size, benim onlardan başka arkadaşım yok. Ayşen, Özge ve Sevda. Gözümüzü açtığımızda birbirimizi görmüştük, birlikte büyümüştük. Onların anne babaları da benimkiler gibi çalışan insanlardı. Kreşte tanışmış, anaokulunda pekiştirmiştik arkadaşlığımızı. Şimdi de aynı ilköğretim okuluna gidiyorduk. Kısa süreli yaz tatillerindeki ayrılıklar dışında birbirimizi görmediğimiz gün yoktu neredeyse. Zaman zaman inatçı tartışmalara girişsek de, arada bir darılıp küssek de birbirimizden uzak yaşamayı aklımıza getiremeyecek kadar alışmıştık birbirimize. Genelde iyi geçindiğimiz bile söylenebilirdi. Kendi aramızdaki anlaşmazlıklarımız dışarıdan bir tehdit söz konusu oldu mu anında son bulurdu. Korurduk birbirimizi. Sonuçta hepimiz birer cadıydık ve dışarıya bütünüyle kapalı bir derneğimiz vardı. Bazen sorarım kendime, birbirimize benzediğimiz için mi arkadaş olmuştuk, yoksa arkadaş olduğumuz için mi birbirimize benzemiştik? Bu soruya bugüne dek inandırıcı bir yanıt bulmuş değilim. Zaten o günler için önemli olan da bu değildi. Birbirimizle anlaşıyor, iyi kötü birlikte vakit geçiriyorduk ya, gerisinin ne önemi vardı? Sevda beni görünce her zamanki telaşlı haliyle, ''Nerede kaldın Esin? Sıkıldık beklemekten.'' dedi. Onu nasıl yanıtlayacağımı önceden tasarlamamakla kötü etmiştim. Susmayı seçtim çaresiz. Ama Cadılar Derneği'nin kraliçesi olduğundan kuşkusu olmayan Ayşen benim kadar çaresiz değildi. Suratını asarak, ''Nerede kalacak? Her zaman olduğu gibi uyuşuk uyuşuk hazırlanmıştır evde.'' diye yanıtladı Sevda'nın bana yönelttiği soruyu. Ona asıl uyuşuk olan sensin demek geçti içimden. Ama gecikmek için kasıtlı davrandığımı, bu yüzden de haksız olduğumu anımsayıp vazgeçtim bundan. Ben vazgeçtimse de onun üzerime gelmekten vazgeçmeye niyeti yoktu. Sonra da bana dönüp, ''Özge sana çabuk gelmeni söylemedi mi?'' ''Özge'ye sorsana.'' ''Hayır, sana soruyorum.'' dedi basbayağı diklenerek. Başka zaman olsa dişe diş bir tartışmaya girerdim onunla. Ama dedim ya, canım sıkkındı ve tartışma bile istemiyordu. Masum bir yalan sorunumuzu çözer diye düşündüm. Annem izin vermedi. Öyle mi? Peki neden sonra izin verdi öyleyse? Önce ödevlerimi bitirmemi istedi. Bitirdin mi bari? Hı hı. Ayşe'nin son sorusuna verdiğim hı hı biçimindeki anlamsız yanıtın inandırıcı bir yanı olmadığını ben de kabul ediyorum şimdi. O halde Ayşem bu yalana neden inansın? Rakibinin açığını yakalamış acımasız bir boksör gibi üzerime çullanmaya devam etti elbette. ''Arkadaşlar, duyduk duymadık demeyin, bizim Esin ödevlerini yapmışmış. Bu anlamlı günün her yıl dönümünü pastayla kutlamayı öneriyorum. Kabul edenler?'' Doğrusu bu ya, köşeye fena sıkışmıştım. Siz olun böyle durumlarda, konuyu değiştirin hemen. Daha fazla alaya alınmaktan kurtulmanın en emin yoludur bu. Şükür ki bu konuda hayli yetenekli sayılırım. Sevda'ya dönüp, ''Yakan top oynamayacak mıydık, topumuzu getirmedin mi?'' diye sordum. Güzelim Sevda yüzüne düşen kestane rengi saçlarını toplarken yanıtladı beni. Ayşen'e topu getireyim mi diye sordum. Gerek yok, getirme dedi. Güç duyulur bir sesle, sessiz sinema oynayacakmışız diye araya girdi bir köşede tartışmanın dinmesini bekleyen Özge. Sessiz sinema da nereden çıktı? Biri bizi gözetliyor oynayacağız diye bağırarak Özge'yi azarlayan Ayşen'di. Özge hı hı, biri bizi gözetliyor oynayacakmışız sözleriyle az önce söylediklerini düzeltti.
Bu konuşmalardan anlayacağınız gibi Özge doğrudan kendisini ilgilendiren kararları bile başkalarının vermesini bekleyen biriydi. Kendisinden daha güçlü, daha baskın olan birine bu kişi kim olursa olsun teslim olmakta herhangi bir sakınca görmezdi. Söz gelimi oyunlarımızda Ayşen ne derse Özge öyle davranırdı. Ayşen gerek yok demişse Özge için de gerek yoktur. Ayşen sessiz sinema oynayacağız demişse Özge için de bu en iyi seçimdir. Ayşen 5 dakika içinde düşünce değiştirip biri bizi gözetliyor diyorsa Özge açısından zerrece sorun yoktur. Özge Tatlı Cadılar Derneği'ne üye olmayı hak etmiyordu açıkçası. Tamam, tatlılığına diyecek yoktu ama bir cadıda olması gereken hiçbir özellik yoktu onda. Onu derneğimize Ayşe'nin ısrarlı isteğiyle almıştık. Özge'nin kendisini yönetecek birine ne kadar gereksinimi varsa Ayşe'nin de sözlerini dinletecek birine o kadar gereksinimi vardı. Özge'nin iplerini başkalarının eline vererek yaşaması kimi zaman üzerdi beni. Neden böyle davrandığını anlayamazdım. Bilmiyorum, belki de insanları üzmek istemediği için böyle davranıyordu. Kim bilir, belki de böyle daha mutluydu. Özge'nin iplerini başkalarının eline vermesinden mutlu olan biri daha vardı. O da Ayşen'di. Özge ne kadar geri planda durmayı seviyorsa Ayşen de o kadar ön planda olmayı, insanları buyruklarıyla yönetmeyi seviyordu. Tahmin edeceğiniz gibi yine araya girdi. Özge'ye topu getirmemesini ben söyledim. Hadi bırakın da gevezeliği, oyunumuzu oynayalım. Bunları söylerken sesinde buyurgan bir ton vardı. Doğrusu Ayşe'nin bu tür buyurucu konuşmaları hoşuma gitmiyordu. Ancak alışmıştım onun böyle konuşmasına. Olur dedim, madem herkes biri bizi gözetliyor oynayalım diyor, benim için fark etmez. 3. Oyun bitti. Bu oyunu televizyondaki bir programdan yola çıkarak uydurmuştuk. O programda genç insanları dışarıyla ilişkisi kesilmiş bir eve kapatıp yarıştırıyorlardı. İzleyicilerin gönderdikleri oylarla bazıları evde kalma şansını sürdürürken bazıları ise eğleniyordu. En sona kalan iki kişiden biri ise büyük para ödülünü kazanıyordu. Biz de herkes gibi bu yarışmada yer alanları hayranlıkla izliyor, onlara benzemeye çalışıyorduk. Onlar kavga ediyorlarsa biz de ediyorduk. Onlar şarkı söylüyorsa biz de söylüyorduk. Onlar dans mı ediyorlar? Bizim neyimiz eksikti? Biz de ediyorduk. Onlar en sevdikleri arkadaşları hakkında dedikodu mu yapıyorlar? Öyleyse biz de yapmalıydık. Uzun lafın kısası, televizyon camına yapışmış yaşamları kendi yaşamımızın yerine geçirmek için elimizden geleni yapıyorduk. Doğaldı ki bizim oynadığımız oyunda tek eksik şey izleyicilerdi. İzleyiciler olmayınca oy verme işlemi de yoktu. Bu da işimizi epey güçleştiriyordu. Biz de yarışıyorduk ama hangimizin daha yetenekli, hangimizin daha sevimli, hangimizin daha güzel olduğuna karar verecek bir hakimimiz yoktu. İş başa düşüyordu. Her defasında birbirimizi oy birliğiyle evden çıkarıyorduk. Oynadığımız parkta birbirine yakın 3 bank vardı. Bu 3 bank oyunumuzu oynamamız için bize yetiyordu. Birini mutfak, birini salon, birini de yatak odası olarak kullanıyorduk. Her oyunumuzda olduğu gibi bu oyunumuzda da rol dağıtımını Ayşen yapmıştı. Gerçi rol dağıtımı sırasında birkaç küçük itiraz oldu ama sonuçta herkes rolünü kabullenmişti. Sevda mutfağa geçecek, bizlere yemek hazırlayacaktı. Özge'ye yatak odasını toplamak düşmüştü. Ayşen'le ben salonla uğraşacak, ortalığı toplayacaktık. Herkes oyunda kendine düşen rolü büyük bir ciddiyetle oynarken benim canım yine sıkılmıştı. Sanırım bu tür oyunlardan sıkılmıştım artık. Oyunlarımız giderek birbirinin kopyasına dönüşmüştü. Hiçbir yenilik yoktu. Derneğimizin diğer üyeleri canını dişine takıp çalışırken ben öyle boş boş oturuyordum. Aslında benim boş oturmam oyunun bir parçası değildi. Ama bu tür oyunlarda oyun ve gerçek çoğu kez birbirine karışır. Yine öyle oldu. Ayşen iş yapmıyorum diye bana çıkıştı. Görüyorsun ya, herkes bir şeyle uğraşıyor. Bir tek sen tembellik ediyorsun. Altta kalamazdım. Ben de ona çıkıştım. Sanki sen boş oturmuyorsun. Oturmuyorum tabii. Ne yapıyorsun ki? Görmüyor musun? Ortalığı topluyorum. İyi ya, topla işte. Bana yapacak iş bırakmıyorsun. İstersen sen de yapacak bir iş bulabilirsin. Bir an durup düşündüm. Hem tartışmaya hem de bu saçma oyuna son verecek bir şey söylemeliydim. Ayşen'i kızdıracak, oyunu bozmasına yol açacak bir söz. Ayşen, biliyor musun, anneme benziyorsun. Bu da nereden çıktı şimdi? Sen de annem gibi durmadan beni eleştiriyorsun. Demek ki sen de durmadan eleştirilecek işler yapıyorsun.
Yapmıyorum.
Yapıyorsun.
Yapmıyorum.
Yapıyorsun.
Yapmıyorum. Hem yapsam bile senin beni eleştirmeye hakkın yok, anlıyor musun?
Seni eleştirmeye hakkım yok mu? Öyle mi düşünüyorsun? Öyleyse çık oyunumuzdan. Çıkıyorum. Sen söylediğin için değil, sıkıldığım için çıkıyorum bu aptalca oyundan diyerek salon olarak kullandığımız banktan kalktım. Parkın ortasındaki büyük çınar ağacının altına gidip oturdum. Küsmüştük yine. Ama siz aldırmayın buna. Son zamanlardaki bütün oyunlarımız istisnasız böyle sonuçlanırdı. Hem zaten televizyonda izlediğimiz bütün yarışma programlarında insanlar neden ne olursa olsun sürekli kavga etmezler miydi? Birbirlerini aşağılamak, yok saymak, birbirlerinin arkasından dolaplar çevirmek, her fırsatta dedikodularını yapmak, izlediğimiz her televizyon programında görmeye alıştırıldığımız sıradan tutum ve davranışlar değil miydi? Sonuçta biz de onlara benzemek istemiş, benzemiştik de. Onlar nasıl davranıyorsa öyle davranmaya çalışıyorduk. Hiçbirimizin aklına başka türlü ilişkiler de olabileceği olasılığı gelmiyordu. Hoşgörü, sevgi, dayanışma, bütün bu yüce kavramlar yaşamımızın gerçekliğiyle bağdaşmayan, soyut, anlamsız şeylerdi. Ayakta kalabilmek için ne yapmak gerekiyorsa onu yapmalıydık. Kazanmak için en yakın arkadaşımızı rahatlıkla çiğneyebilirdik. Tartışma gerekiyorsa tartışırdık, kavga gerekiyorsa gözümüzü kırpmadan kavgaya dalabilirdik. Gözümüzü açar açmaz bunları görmüştük. Karşımıza çıkan her görüş ayrılığını acımasız bir kavgaya dönüştürmek konusunda en az televizyonlardaki adamlar, kadınlar kadar ustalaştık. Bu arada kafamı karıştıran bir konu vardı. Türkçe öğretmenimiz Leyla Hanım bir defasında tartışmanın ne kadar yararlı bir iletişim biçimi olduğuna dair bir yazımı okumuştu bizlere. Yazarın adı aklımda kalmamış. O yazıda söylenenlere göre her türlü toplumsal ilerlemenin kaynağında tartışma varmış. Nedense benim aklım buna yatmamıştı pek. Çünkü biz de her fırsatta deliler gibi tartışıyorduk. Fakat bir arpa boyu olsun ilerleme sağlayamıyorduk. Tartışmanın sonunda herkes kendi düşüncesinin doğru olduğuna daha bir inanmış biçimde dönüyordu evine. Söz gelimi benimle Ayşen arasındaki tartışmaları anımsıyorum da birbirimize bir kez olsun hak verdiğimizi anımsayamıyorum. Demek ki diye düşünmüştüm, o yazıda sözü edilen tartışmalarla bizim tartışmalarımız arasında herhangi bir benzerlik yoktu. Türkçe kitabında öyküsünü okuduğumuz inatçı keçiler gibi köprüden önce ben geçeceğim diye toslaşıp duruyorduk. Şükür ki aradan kısa bir süre geçince her şey tatlıya bağlanıyordu. Genellikle hemen ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi yine bir araya geliyor, yine oyun oynuyor, tartışmak için yine yeni konular buluyorduk. Beni koca çınar ağacının altında tek başıma otururken gören Sevda, sözüm ona mutfaktaki işini bitirip yanıma gelmişti. ''Yemek hazır, acıkmadın mı?'' ''Acıktım ama gidip gerçek bir mutfakla doyuracağım karnımı.'' ''Yine ne oldu?'' ''Aman ya, görmüyor musun, oyun bitti.'' ''Öyle mi?'' dedi Sevda sesine yapmacıklı bir şaşma tonu vererek. ''Yine ne söyledi sana şu Ayşen cadısı?'' ''Ayşen cadısı mı?'' demiştim hayretle. Çünkü Sevda'nın Ayşen'le açıktan bir tartışmaya girdiğini gören olmamıştır. Ne bileyim, çekinir Ayşen'den, hatta korkar. Yüzüne karşı eleştiremez onu. Şimdi ise Ayşen'e karşı beni savunacağını hissettirmeye çalışıyordu bana. Kim bilir, Ayşe'nin yanında da beni çekiştiriyordur. Çekiştiriyordur elbet. Televizyondaki adamlar ve kadınlar da hep aynı şeyi yapmazlar mı? Bütün vakitlerini birbirlerinin arkasından kuyu kazmakla geçirmezler mi? Al işte, Sevda da onlardan biri. Güvenmemek gerek böylelerine, sır vermemek gerek. Hiçbir şey söylemedi. Öyleyse neden oyundan çıktın? Canım sıkıldı. Canım mı sıkıldı? Evet, duymuyor musun? Canım sıkıldı diyorum. İyi ama her zaman oynadığımız bir oyun bu. Tam da bu yüzden canım sıkıldı. Her gün aynı şeyler. Ben bıktım bunlardan. Siz bıkmadınız mı? Başka ne yapabiliriz ki? Bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Gördüğünüz gibi Sevda da oyunlarımızı yeterince eğlendirici bulmuyordu. Ancak aklımıza başka da bir oyun gelmiyordu. Sevda ile ben konuşurken Özge yatak odası olarak kullandığımız banktan ayrılıp Ayşe'nin yanına geçmişti. Ayşen ona heyecanla bir şeyler anlatıyordu. Ne konuştuklarını duymama olanak yoktu. Ama ne konuştuklarını tahmin etmek olanaksız değildi. Ayşen büyük bir olasılıkla Sevda'ya beni şikayet ediyordu. Ancak Özge, az önce size sözünü ettiğim benzersiz yumuşak başlılığıyla Ayşen'i ikna edip yanımıza getirmişti. Ne yalan söyleyeyim, sevinmiştim buna. Şimdi size tuhaf gelebilir ama söylemeden edemeyeceğim. Beni öfkelendiren yanlarına karşın sevdiğim yanları da vardı Ayşen'in. Ne kadar tartışırsak tartışalım, her şeye rağmen Ayşen'i önemsiyordum. Çünkü o beni ve diğer arkadaşlarımızı hiç yalnız bırakmıyordu. İnsanları yönetme huyundan hoşnut değildim. Ama onun bu huyu olmasa belki de biz dört arkadaşın bir araya gelmesi, Tatlı Cadılar Derneği'ni kurması mümkün olmayacaktı. Dahası içimizde en atak olanımız oydu. Derneğimizin üyelerine dışarıdan yönelen saldırılara ilk göğüs gerenimiz de. Birimizin bir sorunu olsa çözüm arayışına ilk giren de hep Ayşen olmuştur. Kafasında her zaman bir çözüm planı olurdu. Sanırım Ayşen de beni seviyordu. Aramızdaki tatsız suskunluğu ilk bozan da o oldu. ''Sizin evin yanındaki boş eve birileri taşınıyor galiba.'' dedi. Ben ilgisizmiş gibi görünmeye çalışarak ''Ya öyle mi?'' dedim. Sesimdeki alaycı ton Ayşen'i kızdırmıştı. ''Sen ne biçim insansın? İnsan merak etmez mi? Yani gerçekten haberin yok mu?'' Yok diyecektim ki Sevda'nın parkın yanından geçen babası ''Çocuklar gün kararmak üzere hadi evlere'' diye araya girdi. İyi ki girdi. Yoksa Ayşen'le bir kez daha anlamsız bir tartışmanın içinde bulacaktık kendimizi. Bugünlük bu kadar tatsızlık yeterdi, artardı bile. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 32.